Ayrım 10.
Oracıkta oturan köy bekçisine sordum. Kim dikmişti bu ağaçları? Bizim eğitmen. Şimdi nerede? İşten el çektirdiler. Adana'ya çapa çapalamaya gitti. Sonra şu örnekler. Köyün ilçeye yakınlığı 5 kilometre kadardır. 250 nüfusu var. Bu köyde 1939'a kadar gelenek yoluyla köy hocasınca yönetilen mahalle mektebi yaşaya gelmiş. 1939'da ilk olarak Eğitim Bakanlığı'nca bir eğitmen yollanınca mahalle mektebi olarak kullanılan oda 3 sınıflı bir köy okulu haline getirilmiştir. 2 yıl bu eğitmen, 2 yılda bir başka eğitmen çalıştıktan sonra 1945 yıllarında köye particiliğin girmesi üzerine devlet denetimi gevşemiş, eğitmenlerin işine son verilmiş, köy çocukları ancak birkaç yıl kılavuz bulabilmişlerdir. Bu sıralarda eski mahalle mektebi yeniden ortaya çıkmış, halen de köyün çocukları buraya gitmektedir. Köyde 4 yıl çalışan eğitmenler eski köy odasını onarmışlar, köyde yaptırdıkları 10 kadar sıra, bir ecza dolabı, bir kitaplık, harita ve resimlerle süslemişlerdir. Köyün nikah, evlenme, gelir, gider defterlerini bir düzene koymuşlardır. Eğitmenlerin düzene koyduğu sıralar, haritalar, ecza dolabı boş bir yere atılmış durumda. Yeni okul yine eski mahalle mektebi kılığına sokulmuştur. Yere kilim, hasır serilmiş, kitap ve defterlerin yerine dolaba elham cüzleri, ilmihal konmuştur. Köye bir eğitmen ya da öğretmen yollanmadığı için köylüler hocadan çocukların boş zamanlarını doldurmasını rica etmişlerdir. Eskiden bu öğretmenlerin yetiştirdiği öğrenciler 3 sınıfı bitirdikten sonra enstitünün ilk kısmını alınıp 4-5'i de orada okuyarak enstitüye giriyorlar, sonra öğretmen oluyorlardı. Köylerin bir an önce okula, öğretmene kavuşması için ne gerekliyse yapılıyordu. Bu eğitmenlerden birisinin yetiştirdiği öğrenci, köy enstitüsüne geldikten sonra bir ödev dolayısıyla aynen şunları yazmıştır. Eğitmenimiz köye ilk geldiğinde köyde okul yoktu. Köy muhtarı tarafından eskiden hocanın çocuk okuttuğu oda gösterildi. İlk 4 ay 32 arkadaş bu küçük odada sıkışık durumda okuduk. Sonra sahibinin ihtiyaç göstermesiyle bu odadan atıldık. Bu sefer daha küçük bir odaya taşındık. Bu şekilde birinci yıl bitti. İkinci yılda muhtarın evinin altındaki yerde okuduk. Yazı tahtası yerine bir siyah teneke, soba yerine de eğitmenin evinden getirdiği kırık soba ile idare ettik. Oturacak tabure ve masamız da yoktu. Bunları istediğimiz zaman bize, Atatürk'ün de birçok zahmetlerle Atatürk olduğunu anlatırdı. Üçüncü yılda birkaç sıraya, birkaç yazı tahtasına sığınabilecek kadar bir odaya sahip olduk. Eğitmenimiz ilk geldiği zaman bizlere çöp toplattı. Kendisinin olan alfabeden okutur, yazdırır, resimlere baktırırdı. Sonra bize de alfabe getirdi. Hepimiz beşer kuruş vererek aldık. Nisan'a kadar küçük harflerle yazı yazmasını, yüze kadar sayı saymasını, toplama ve çıkarmayı öğrendik. Ayrıca bizi alır ormana gider, orada fidanların sökülmesini, dikilmesini kendisi yaparak bize öğretirdi. Üçüncü sınıfı bitirdiğimiz zaman aritmetikten 4 işlemi, ondalık kesirleri, fidancılıktan fidanları söküp dikmesini, yaprak aşısını, yazıdan el yazısını, okumadan teknik okuma biçimini öğrenmiştik. Eğitmenin yetiştirdiği, sonradan öğretmen olan binlerden birisinin, öğretmen adayı iken yazdığı bu yazı, bizde eğitim seferberliğine nasıl başlanıldığını pek güzel anlatmaktadır. Köy böylece canlanmaya başlamıştı. O uyanmanın üstüne bugün de okumak için can atan yüz binlerce köylü çocuğu, önce ilk öğretimi verecek öğretmenden yoksun çoğunlukla. Öğretimi görebilenler de köy enstitüleri zamanında olduğu gibi kitleler halinde okumaya gidemiyorlar. Köy enstitüleri ve öğretmen okulları. Öğretmen okullarımızın içine düştüğü onulmaz koşullar üzerine dikkati çekmeye çalışan, bu kurumlarda yetişmekte olan öğretmen adaylarının her yönden güçlü, kuvvetli ve bizim koşullarımıza göğüs gerecek nitelikte yetişmesini savunan Emil Galip Sandalcı son yazılarından birinde sonuna kadar dayanacağına ant içiyor. Yazara bu anda içirten olay, bu konu üzerine bizim de yeniden eğilmemizi gerektirdi. Sandalcının yazısından öğrendiğimize göre Malatya'da çıkmakta olan bir gazete gelmiş adresine. Tek yapraklı iki sayfa gazetenin tamamı bu konuya ayrıldığı gibi arkası da bir sonraki sayıya kalmış. Neler yazıldığını uzun boylu araştırmak pek gerekmez. Çünkü yazının adı her şeyi açıklamaktadır. Tarih boyunca Türk bütünlüğüne yapılan suikastların en büyüğü olan köy enstitülerinin bugün tek bir müdafiği var. Emil Galip Sandalcı. Köy enstitülerinin tek savunucusunun Sandalcı olduğunu yazmakla büyük bir gerçekten habersiz olduklarını gösteriyorlar. Bugün o kurumların savunucusu ve özlemini çekmekte olan herkesten önce Türkiye'deki köylü kitlesidir. Ondan sonra da oradan yetişen ve halen köylerimizde çalışmakta olan binlerce öğretmeni ansımak gerekir. Gerçek yurtsever aydınların eğitim sorunlarımızın son durumu karşısında sarılmamız gereken tek kurtarıcı olarak köy enstitülerini göstermelerine ne diyecekler peki? Köy enstitüleri gibi ulusal kurumların küçük çıkarlara feda edildiğini bilmeyen kalmadı çok şükür. Bu alaşağı edilişte en etkili silahı kullanarak koskoca bir davayı yerle bir etmişlerdir. Köy enstitülerini kuranlara ve orada yetişenlere komünist diyorlardı. Bu silah bugün işlemez hale gelmiş, gerçek er geç hem de en önce köylümüz tarafından anlaşılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın buhranlı günlerinde kurulmuş olan köy enstitüleri bir zamanlar Cumhuriyet'in eserleri içinde en önemlisi sayıldı. Gerçekten de öyleydi. Mısır seferlerinden, İran seferlerinden, Tanzimat'tan, Meşrutiyet'ten sonra ilk olarak bir olumlu seferberliğe çağrılmıştı Türk ulusu. Bu seferberlik büyük eğitim seferberliğiydi. Bu yurdun, bizim köylünün yüzyıllardır özlemini çektiği sistem bulunmuştu. En ileri yöntemlerle kendi köylümüzün çocuğu eğitilerek dertlerimiz dindirilecekti. Enstitüler yurt toprağının karış karış incelenmesi sonunda kurulmuşlardı. Köylere yakın yerlerde kuruldukları yerler. Kurumlar öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarıyla oluşuyordu. İşin kitabın yanına gelmesi bile o zamanlar birçoklarını tedirgin etmeye yetti ve fırsatı kaçırmadan olmadık yollara başvuruldu enstitüleri karalamak için. Neler demediler neler orada okuyan köylü çocuklarına. Okuduğumuz eserleri bize yakıştıramadılar. Bizi hep ayırt ederek konuştular. Şehirdeki çocuğu okutalım da sıra onlara gelsin dediler. Bizler küçümseniyorduk. Hem bu küçümsemelere katlanıldı hem de akla sığmaz koşullar içinde o koskoca yapılar yapıldı. Karla el yüz yıkayan, sabahleyin kalkınca battaniyemizden kar silken, buz eriterek yemek suyu yapan, harç karan, taş ören, kerpiç kesen, hendek açıp su borusu döşeyen, çukur kazıp fidan diken, kitaplıktan klasiklerin birini alıp birini bırakan hep bizlerdik. Bizim okuduğumuz kitaplar da gözlerinde büyüyordu yericilerin. Bu yurdun çocukları ne zaman kurtulacaklar acaba okumanın suç olduğuna inandırılmaktan? Kısaca çözümünde çok gecikilmiş bir davayı hızla çözmek için ne gerekiyorsa onları yaparak hazırlanan enstitü öğrencileri 21 yerde binlerce köy çocuğu ulusal bilinçten yoksun yetişiyormuş gibi gösterilmek istendi. Bunda başarı gösterdikleri de sonuçtan bellidir. Ulusal bilinçten yoksun yetişmekte sandıkları bizler, bu yurdun temeli ve dizinin direği köylerden geliyorduk ama çıkarcılar ne bizi ne köyümüzü tanıyorlardı. Bilmiyorlardı ki bugün de, yarın da, gelecekte de bu toprakları vatan etmeye çalıştığımız ölçüde uğrunda dövüşecekler de bizlerdik. Bu hikayenin hala bitmemiş olması, her fırsatta yeniden hortlaması karşısında ne kadar üzülsek azdır. Çünkü bu laflardan sıyrılarak bakmak gerekirse, köylerimiz her yönden köy enstitüsü çıkışlı öğretmenin özlemini çekmektedir. Çocuğunun okuması için de köylü, söndürülen o canlı kurumları bekliyor. Köylünün çocuğu ancak enstitüde yeşeriyordu. Yeşerebilirdi ve hayata bağlılığını sürdürebilirdi. Şimdilerde pek az köylünün başarabildiği kasaba ortaokuluna gönderip çocuğu harcamak diye bir sorun da ortaya çıkmazdı. Bizde köy enstitüleri, tarih boyunca Türk bütünlüğüne, Türk kültürüne yapılan hizmetlerin, açılan kapıların en büyüğüdür. O kurumların başarılarını alkışlayan, geri getirmelerini eğitimimiz için biricik kurtuluş yolu olarak gören de birkaç kişi değil, ulus çoğunluğudur. Bu görüş, bu istek yerindedir. Kişinin zihnini doyurup geliştirecek yerde öldüren ezbercilikle edinilmiş bilgi yığınları vermiyor, çocuğu bir bütün olarak ele alıyor, yaşamın olağan koşulları içinde ona vereceğini veriyordu. Onu yaşamdan soğutmak şöyle dursun, gerilikle savaşta başarı sağlaması için her türlü silahı ona kazandırıyordu. Bugün öğretmen okulu adını almış olan enstitülerde eğitim büsbütün eski, uyuşuk biçime bürünmüştür. Orada yetişenler büyük sorunlarımızın çözümü için ülkücü kişiler olarak yetiştirilmemektedirler. Onları küçük sorunları ilgilendirmekte, bu okullardaki eğitimin iyi yürütülmesi için içten eleştirenlere ilgili olsun olmasın her yandan çamur atılmaktadır. Fikre fikirle karşı konması konusundaki basit gerçeği kavrayamamış olan bilgisiz yurttaşlarımızdan, komünistlik gibi artık kimsenin yutmayacağı laflarla davanın ulusal eğitimin gereğine uygun bir biçimde yürütülmesini isteyenlere çatmalarından çok, o okulların dünkü ve bugünkü çalışmalarına dikkat ederek gerçeği kavramaları beklenirdi. Bugünkü duruma gelince, enstitülerin kuruluş yerleri yine eski yerler olmasına, orada eski eğitim yöntemini uygulamak mümkün bulunmasına karşın, orada bugün çocuğu yaşama dönük insan edecek çalışmalara paydos denmiştir. Okunan, uyanan, eskiden el üstünde tutulurken, şimdi düşünenlere süreye uymayanlara iyi gözle bakılmadığı, gazete okuyana kızmalarından, gazeteye mektup yazan öğrencilerin cezalandırılmalarından bellidir. Yaşamın içinden gelen yılmaz, dayanıklı köy çocuğu orada hazırcı bir tip olarak yetişmektedir. Bir öğretmenimizin de dediği gibi, orada kırların yerine salonlar, gün ışıklarının yerine odaların karanlığı geçmiştir. Bağrının ateşinde erittiği karları artık eldivenle dokunabilir, alnındaki güneşin lekesinden utanır, ziyaretine gelen babasını yadırgar. Yaşam koşullarında uygulanamaz kitap bilgileriyle kara tahta hesapların arasında yaratıcılığını yitirmiş, gözünü kurtarıcı diplomaya dikmiştir. Eskiden buralarda yetişenle yeni yetişeni köylerde, yani yaşamın içinde karşılaştırmak da mümkün. Yurdun neresinde olursanız olun, alıcı gözle araştırırsanız göreceksiniz ki, dünkü köy enstitüsü çıkışlı öğretmen, köylüsüyle birlikte bir şeyler yapıyor, köyün işlerini düzenliyor, köylünün ve çocukların yaşam koşullarını, görüşünü daha ileriye götürmek için elinden ne gelirse yapıyor. Köy enstitüleri ise haklarında söylenen sözleri her zaman yalanlayacak kudrette. Orada oluşturulmuş yapılar, işlenmiş tarlalar, kurulmuş bağlar, bahçeler, fidanlıklar, getirilen sular, elektrik ışığı gözleri kamaştırmakta ve bu yurtta, bu yurt için, bu yurdun çocukları tarafından yapıldıklarını haykırmaktadırlar. İşin en kötüsü, şimdi bu öğretim okulları da ortadan kaldırıldı. Öğretmen yetişmiyor artık. Bakanlık ilanla öğretmen arıyor. Emekli öğretmenleri topluyor. Tonguç Baba. Onu önce bir çift dizede tanıdım, okula geldiğim günlerde. Halay çekerken söylüyorduk. Ramazan gelince oruç tutarız oruç, enstitüleri kuran yaşasın Hakkı Tonguç. Bunun ardından kendisi geldi okulumuza. Duvarın dibinde ders yaparken bir küme arkadaşıyla gelmişti. Kim olduğunu sonradan öğrendim. Beni kaldırarak, devletin vatandaşlara karşı görevleri nelerdir diye sordu. Bu büyük adamların karşısında dilimin tutulduğunu görünce öğretmene döndü ve şöyle dedi. Yüzyıllardır konuşturulmadıkları için çocuğu kusurlu görmüyorum. İlk işiniz bunları düşünmeyi, düşündüklerini söylemeyi öğretmektir. 1950 başında Bizim Köy adlı kitabım çıktığı zaman bana yazdığı mektup hayatımda aldığım en değerli armağandır. Diyordu ki, gerçeği olduğu gibi görerek buna dayanan işler yapılırsa çetin zannedilen problemleri çözmek kolaylaşır. Yazılarında birçok insanlar için yüzyıllar boyunca meçhul kalmış ve bu sebepten çözülmez bir düğüm sanılan problemleri açık açık, arka arkaya dizişin, köylerin kalkınması hesabına iş yapmak isteyenlere ne büyük kolaylıklar hazırlamaktadır. Bu yazılarda ayrıca bizim pek alışık olmadığımız bir üslup ve eda şekli vardır ki köy dilinin milli edebiyatımıza mal olması için böyle yazılara pek muhtacız. Onun için bu bakımdan da hizmetin büyüktür. 1943 yılı Nisan'ında karşısında susta duran sarı çocuğun ben olduğumu nereden bilecekti? Yazdığım yanıtta bu olayı anlattım ve orada söylediklerinin bütün çalışmalarıma etki yaptığını belirttim. Yine o günlerde Ankara'ya gelince ziyaretine gittim. Ankara Palas'ta kaldığımı öğrenince eve gelmemi ve bol bol konuşmamız gerektiğini söyledi. Gidip ne varsa topladım geldim. Köy enstitülerinde çalışmış ya da davaya gönül vermiş birçok eğitken eve toplandı. O hafta gece yarılarına kadar konuştuk. Ama yeni iktidara gelmiş olan demokratların ileri gelenleri bunu hemen duydular. Oraya gitmemi geleceğim için iyi görmüyorlardı. Bunu söylediler, söylettiler. Tehdit ettiler. 10 yıllık iktidarları boyunca da tehditten kurtulamadım. Bu 10 yıl içinde Hakkı Tonguç'un yanında geçen zamanlarım yaşamımın en çok değerlenen zamanları olmuştur. Yanından her ayrılışımda düşüncelerim yeniden bilenir, keskinleşirdi. Tonguç, büyük eğitimci sıfatını yurdumuzda tam anlamıyla hak eden bir insandı. Türk eğitimciliğine ve köycülüğüne onun kadar hizmet etmiş insan yoktur. Türkiye'nin her yönden gelişkin bir ülke haline gelmesi için köylü çoğunluğunun eğitilmesinden başka çıkar yol görmemekteydi. Hele eğitim işi halledilsin, çözülemez sandığımız sorunlarımız nasıl çorap söküğü gibi çözülecektir görün, diyordu. Bunun için de önce köy yaşamının bütün girdi çıktısıyla tanınmasını gerekli sayardı. Köyde Eğitim adlı kitabı bu düşüncelerin eseridir. Bu yapıtında Türkiye'nin köy koşullarını tatlı ve tok bir dille anlattıktan sonra bu koşullara göre eğitim yapmanın özelliklerini ortaya koyuyordu. Bu temel araştırmadan sonra eğitim yoluyla canlandırılacak köy yapıtını yayınladı. Bu arada köy enstitülerinin kurulmasını da sağlayarak düşüncelerini gerçekleştirdi. Hem kuramcılığını hem uygulamasını yaptığı enstitüler yurdumuzda yapılmış ilerletici hareketlerin başında gelir. En büyük devlet adamlarımız ve birçok aydınımız enstitüleri Cumhuriyet'in eserleri içinde birinci saymışlardır. Bu kurumlar köy okullarından ayrı düşünülmemiş, ikisi birbirini tamamlayacak biçimde düzenlenmiştir. Köy okullarının ve enstitülerinin örgütlenme yasası olan 4174 sayılı yasa da Tonguç'un kaleminden çıkmıştır. İlköğretim, özellikle köy eğitimi yönünden bu yasanın getirdiği yenilikler ve kazançlar içeride olduğu kadar dışarıda da benimsenmiş ve yurdumuz hesabına takdirle karşılanmıştır. Tarih boyunca ilköğretimin uluslara getirdiği ışığı anlatan, bu ışığın Türk köylüsü için önemini belirten İlköğretim Kavramı adlı yapıtı, yurdumuzda eğitim işlerine yön vermek durumunda olanların önüne sorunu apaçık sermektedir. Ortaya koyduğu düşüncelerden doğan enstitüler, köylünün eğitilmesini, insanlık haklarına kavuşmasını istemeyenlerce yerilmiştir. Bu yerilmeler toplum çıkarları yönünden değil, kişisel çıkarlar açısından yapılmıştır. Bu yüzden de sel gitmiş kum kalmıştır. Enstitülerin kurulması ve verimli olarak çalışması 1936-1946 arasındaki 10 yıla rastlar. Bu devrede Tonguç İlköğretim Genel Müdürü'ydü. Çok partili yaşama girmemizle birlikte olumsuz propagandaların da başladığı sırada Tonguç, ilköğretimin başından ayrılmak zorunda kaldı. O günden beri de ilköğretim işleri çıkmaza girmiş haliyle beklemektedir. Köy okullarının yapımındaki azimli tutum, köylere öğretmen yetiştirilmesinde tutulan pratik ve gerçek yol, köy kızlarının ilkokulda ve enstitülerde okutulması işi, kısaca geleceğimiz için kurulmuş bu iyi düzen kötülenmeye başlandı. Kötü politikacılar, muhalefette olsun iktidarda olsun bu gidişi çıkarları uğruna baltaladılar. Ama bu arada köylü kentli, okur yazar olan olmayan halk da enstitüleri aradı durdu. Çünkü çocuklar okul, okullar öğretmen bulamadı. Bu önemli davayı politikanın çamuruna bulayarak ayakta kalacaklarını sanan o devrin iktidarı da, son devrin iktidarı da yerle bir oldular. Tonguç'un döşekte rahat ölmesinde, eserini yıkmış olanların ezilişini dünya gözüyle görmesinin de herhalde payı vardır. Köylerimiz insanıyla, taşı toprağıyla canlanmak istiyor. Bütün bunların yolu da er geç köy enstitülerinden geçecektir. Ölümü dolayısıyla Tonguç'un eserinin canlandırılmasını bir kere daha öne sürerken, ülkemizde işleyen bilişsizlik yarasına ancak bu yolla çare bulunacağına inanmaktayım. Bu inancımda yalnız olmadığımı da biliyorum. Eğitim konusunda en çok kitap yazan eğitimci olarak Tonguç bilinmektedir. Resim işi eğitimiyle ilgili yapıtları da o alanda en güzel, en yararlı yapıtlar sayılır. Onun en son yapıtı ise yeni anayasada ilköğretimin nasıl yer alması gerektiği hakkında hazırladığı taslaktır. Ölümünden 4 gün önce bir örneğini bana vermiş, bir örneğinin de anayasayı hazırlayan kurula ulaştığını söylemişti. Orada belirlediği maddeler de onun sağlam düşünce ve inanışının olumlu bir eseridir. Tonguçsuz yaşamaya alışmak çok zor. Artık o kahkaha atarak topraklık tepesine gelmeyecek, ben fırsat buldukça o deney pınarından içmeye gidemeyeceğim emek mahallesine. Kulaklarımda sesi, gözlerimde hayali kalacak. Bir de yurdumda eseri, köy enstitüleri. Yücel'den sonra. Hasip Ahmet Aytuna'nın bir mektubu yayınlandı. Bu mektup 28.12.1938'de yani Hasan Ali Yücel'in Eğitim Bakanlığı'na atandığı gün ona yazılmış. Yeni bakana temennilerini sıralamış Aytun'a. 21 madde halinde yazılan mektubun 19. maddesi 3 yıldır uygulanan köylere eğitmen yetiştirilmesi işiyle ilgili. Propagandası büyük bir inançla yapılan bir eğitmenler meselesi de var. Genel görüşe ve kanıya, nihayet eğitim ve öğretim ilkelerine aykırı olan cahilin cahili okutması, yetişmemişin yetişmeye muhtaç olanı yetiştirmesi, eğitim ve öğretime ihtiyacı olanın öğretim ve eğitim etkinliğini idare eylemesi gibi bilgi ile, kafa ile, meslek kültürü ve tekniği ile alay sayılan bu meseleyi de ele almak ve düzeltme çarelerini araştırmak lazımdır. Eğitmenlerin yüzlere varan ve binleri doldurmaya aday olan sayısı karşısında bu lüzum büyük bir kıymet kazanmaktadır. Aydınlar ve öğretmenler arasındaki kanıya göre köy kalkınması ile köylü çocuğun öğretim ve eğitimi arasında pek büyük farklar vardır. Gerçi köye ve köy eğitimine doğru hızlı atılımlarla gitmek lazımdır. Ama bu işi ellerine alanların daha olgun birer kafa, daha emin birer hazırlık ve esaslı kültürün kazandırdığı görüşle iş başında ve sürekli ayakta durmalarına önem vermek isteği bu gelişimin kıymetini azaltmaz. Aksine anlamını yükseltir. Onun için bu konunun işlenmesini istemek vatandaş çocuklarını yalnız ailelerinin değil, memleketin, milletin ve devletin malı sayan her aydının hakkı ve görevidir. Dipnot Çağaş Eğitim Dergisi Aralık 1996. Hasip Ahmet Aytun'a bu mektubu yazdığında Gazi Eğitim Enstitüsü pedagoji öğretmenidir. Anlaşılıyor ki eğitmen yetiştirmenin hangi gerçeklerimizden kaynaklandığının ayırdında değildir. Konuyu incelememiştir. Bu mektubun, daha doğrusu bu mektuptaki 19. maddenin yanıtını 18 yıl sonra 19.12.1956'da yazdığı mektubunda vermiştir Hasan Ali Yücel. Mesele şudur. Köye köyden olmayanı yollayarak köylüyü eğitim ve öğretime kavuşturamadık. O halde köye köyden olanı köy hayat şartları içinde yetiştirip vermekten başka çare yoktur. Bu pratik ilke tamamıyla bizimdir. Taklit değildir. Türkçe buluştur. Benzersizdir. Çünkü millet sevgisi gibi bir kaynaktan ilhamını almıştır. Pratiktir. Pedagoji kitapları yazmaz. Klasik pedagoglar bilmez. Bilmezler çünkü bir eğitim kuramı değil, milli bir kalkınmanın temel ilkesidir ve onun gerçekleşmesi, hayata geçmesi atılımıdır.